Merhaba, ben Yusuf. Ninen Artri Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Arthur E. Jongsma Jr., Aokida, Mark Peterson ve Timothy J.
Bruce tarafından hazırlanan The Complete Adult Psychotherapy Treatment Planner.
6. baskısıyla yetişkin ruh sağlığı alanında çalışan profesyonellere yönelik uygulamalı bir başvuru kaynağıdır. Kitap, klasik anlamda bir psikoterapi kuramı ya da vaka anlatısı değildir. Temel amacı, klinisyenin değerlendirme sonrasında düzenli, ölçülebilir ve kişiye uyarlanabilir tedavi planları oluşturmasını kolaylaştırmaktır.
Practice Planners dizisinin bu cildi.
Davranışsal olarak tanımlanmış 45 başvuru sorununa göre düzenlenir ve DS5 tanıları üzerinden de bileşen bulmayı mümkün kılar. Her problem alanı için belirtiler, uzun vadeli hedefler, kısa vadeli amaçlar ve terapötik müdahale seçenekleri sunar. 6. baskı, yalnızlık ve opioid kullanım bozukluğu için yeni bölümler ekler, içerikleri güncel kanıta dayalı uygulamalarla gözden geçirir. Böylece kitap,
klinik muhakemenin yerini alan hazır bir form değil.
Belgelendirme yükünü azaltırken klinisyenin kararlarını daha açık biçimde kayda geçirmesine yardımcı olan yapılandırılmış bir çalışma aracıdır.
Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, tedavi planını belirtilerden ölçülebilir hedeflere bağlayan yapı.
Kitabın ana işlevi, dağınık görünen klinik bilgiyi tedavi planının birbirine bağlı parçalarına dönüştürmektir. Klinik görüşmede danışanın yaşadığı güçlükler çoğu zaman geniş ifadelerle ortaya çıkar. Örneğin, yoğun kaygı, çökkünlük, ilişki çatışması ya da dürtüsel davranışlar, planlayıcı, bu genel yakınmaları davranışsal olarak tanımlanmış belirtilerle netleştirmeyi, ardından uzun vadeli hedefler ve gözlenebilir kısa vadeli amaçlar seçmeyi önerir. Son aşamada amaçlarla tutarlı terapötik müdahaleler belirlenir.
Bu sıralama, bir planın yalnızca tanı etiketi ya da genel niyetler içeren bir belgeye dönüşmesini önler.
Örneğin hedef, sadece danışanın daha iyi hissetmesi değildir. Hedefin hangi değişim alanına ilişkin olduğu.
İlerlemenin hangi davranışsal ya da bilişsel göstergelerle izleneceği ve klinisyenin bu değişimi desteklemek için ne yapacağı görünür hale gelir. Bu yaklaşım, Türkiye'deki ruh sağlığı uygulamalarında da önemli olan düzenli dosya tutma, şinas hedeflerini izleme ve kurumların talep ettiği tedavi gerekçesini açık yazma ihtiyaçlarıyla uyumludur.
Ancak kitabın hazır ifadeleri, danışanın kendi dili, kültürel bağlamı, risk durumu ve tercihleri dikkate alınarak seçilmelidir. Planın klinik niteliği, ifadelerin kopyalanmasından değil, aralarındaki mantıksal bağın danışanın gerçek durumuna uyarlanmasından doğar. İkinci olarak, Uldehoz başvuru sorununa ve DSM-5 tanılarına göre erişilebilir düzen, eserin pratik üstünlüğü içeriği soyut kuramsal bölümlere değil, klinikte karşılaşılan başvuru sorunlarına göre düzenlemesidir. Kaygı, tek uçlu depresyon, bipolar bozukluğun depresif ya da manik görünümleri, kronik ağrı, aile çatışması, yeme sorunları, bağımlılık sorunları ve bilişsel güçlükler gibi alanlar plan bileşenlerine hızlı ulaşmayı amaçlar. Aynı zamanda DSM-5 tanılarına göre arama imkanı, klinisyene tanısal çerçeve ile işlevsel sorun tanımını bir arada kullanma kolaylığı sağlar.
Bu ayrım önemlidir. Çünkü aynı tanıya sahip, iki kişinin tedavi öncelikleri aynı olmayabilir. Tanı, klinik iletişim ve sınıflandırma için ortak bir dil sunar.
Fakat tedavi planı kişinin belirtilerini, işlevselliğini, çevresel streslerini ve hazır oluşunu yansıtmalıdır. Kitabın problem odaklı organizasyonu bu nedenle tanıyı tek başına planın merkezi yapmaktan çok, planlamaya giriş noktalarından biri olarak kullanır. 6. baskıda yalnızlık ve opioid kullanım bozukluğuna ayrı bölümler eklenmesi de güncel klinik ihtiyaçların tanındığını gösterir. Yalnızlık, yalnızca sosyal temas azlığı değil, algılanan sosyal bağın niteliğiyle ilgili bir sorun olabilir.
Opioid kullanım bozukluğu ise kullanım örüntüsü, yoksunluk, nüks riski, tıbbi takip ve sosyal destek gibi çok katmanlı değerlendirme gerektirir.
Kitap bu alanlarda plan hazırlarken klinisyene bir başlangıç iskeleti sağlar.
Ama kapsamlı risk değerlendirmesi ve ilgili tıbbi işbirliğinin gerekliliğini ortadan kaldırmaz.
Üçüncü olarak, kanıta dayalı müdahaleler ile en iyi uygulama standardını birlikte kullanması 6. baskının belirgin yönlerinden biri. Kısa vadeli amaçlar ve terapötik müdahaleleri araştırma desteğinin bulunduğu yerlerde kanıta dayalı tedavi yaklaşımına bağlama çabasıdır. Araştırma desteğinin sınırlı olduğu durumlarda ise
en iyi uygulama standardına dayalı seçenekler sunulur. Bu tutum, klinik planlamada iki hatalı uçtan uzaklaşmayı sağlar. Bir uçta yalnızca alışkanlıkla seçilmiş ve gerekçesi açıklanmayan müdahaleler vardır. Diğer uçta ise araştırma bulgularını danışanın koşullarından bağımsız, değişmez reçeteler gibi uygulamak bulunur.
Kitabın formatı, müdahalenin hedefle ilişkisini görünür kıldığı için klinisyenin neden belirli bir yaklaşımı seçtiğini daha açık yazmasına yardım eder.
Buna karşılık kanıta dayalı olma, her danışan için aynı tekniğin otomatik olarak uygun olduğu anlamına gelmez.
Danışanın kültürel dünyası, dili, maddi koşulları, aile yapısı, travma öyküsü, eş tanıları ve tedaviye erişimi uygulanabilirliği doğrudan etkiler.
Türkiye'de aile bağlarının, mahremiyet beklentilerinin ve ruh sağlığı hizmetine başvurmayla ilgili çekincelerin tedavi sürecini etkileyebildiği birçok bağlamda.
Hedef ve müdahalelerin danışanın yaşam gerçekliğine göre kurulması gerekir. Planlayıcı bu kişiselleştirmenin yerine geçmez. Değeri, klinisyene seçenek havuzu ve belgelendirilebilir bir mantık vermesidir.
Etik ve etkili kullanım, uygun bileşeni seçmek, danışanın geri bildirimiyle gözden geçirmek ve planı değişen klinik tabloya göre revize etmekle mümkündür.
Dördüncü olarak, 3000'den fazla hazır bileşenin belge yükünü azaltma potansiyeli, kitapta yer alan 3000'den fazla önceden yazılmış belirti, hedef, amaç ve müdahale bileşeni özellikle yoğun dosyalama talebi bulunan ortamlarda zaman kazandırmak için tasarlanmıştır. Ruh sağlığı çalışanları. Tedavi hizmetinin yanı sıra sigorta kuruluşları, kurum içi denetimler. Üçüncü taraf, ödeyiciler ve kamu düzenlemeleri için anlaşılır kayıtlar hazırlamak zorunda kalabilir. Bu koşullarda plan yazımı, klinik temasın önüne geçen idari bir yüke dönüşebilir.
Planlayıcı, tekrar eden belge yapısını baştan üretmek yerine uygun ifadeleri seçme, düzenleme ve birbiriyle eşleştirme olanağı verir.
Bunun olası yararı, planlar arasında biçimsel tutarlılık sağlaması ve hedefle müdahale arasındaki kopuklukları azaltmasıdır.
Ayrıca mesleğe yeni başlayan klinisyenler için iyi bir planın hangi unsurları taşıdığını somut biçimde görmeyi kolaylaştırır.
Bununla birlikte hazır içeriklerin en büyük riski, danışanın özgün sorununu yansıtmayan kalıp belgeler üretmektir.
Bir hedef ölçülebilir görünse bile, danışanın önceliğiyle ilişkili değilse tedaviye katkısı sınırlı kalır.
Aynı biçimde, önceki kayıtlardan aktarılan müdahaleler uygulanmamış ya da uygun değilse belge klinik gerçeği temsil etmez.
Bu nedenle eser hız sağlayan bir metin bankası olarak okunmalıdır, otomatik plan üretim sistemi olarak değil.
Hır seçimin değerlendirme bulguları, bilgilendirilmiş onam, risk düzeyi ve seans içinde yapılan gerçek çalışmayla doğrulanması gerekir.
Son olarak, hır başvuru sorununa özgü ödevlerin seans dışı değişimi desteklemesi planlayıcı, hır başvuru sorununa özel ödev egzersizleri önermesiyle tedavi planını yalnızca seans içinde yürütülen bir süreç olarak ele almaz.
Ödevler, danışanın seans sırasında konuşulan beceri, farkındalık ya da davranış değişikliğini günlük hayatında denemesine yardımcı olabilir.
Bu mantık özellikle düşünce ve duygu izleme, tetikleyicileri tanıma, davranışsal etkinlikleri artırma, iletişim pratiği yapma veya nüks riskini gözlemleme gibi düzenli tekrar gerektiren hedeflerde önem taşır. Ödevin plan içindeki yeri açık olduğunda, klinisyen bir sonraki görüşmede neyin değerlendirileceğini ve ilerlemenin hangi somut deneyimlerle anlaşılacağını daha kolay takip eder.
Ancak ödev vermek, her danışana standart çalışma kağıtları yüklemek değildir. Okuryazarlık düzeyi, zaman ve bakım sorumlulukları, ekonomik güçlükler,
dijital erişim, fiziksel sağlık durumu ve danışanın tedaviye hazır oluşu dikkate alınmalıdır.
Türkiye'de yoğun çalışma saatleri, aile içi roller ya da evde mahrem çalışma alanı bulunmaması ödevin uygulanmasını zorlaştırabilir.
Bu tür engeller danışanın isteksizliği diye yorumlanmamalı, planın gerçekçi hale getirilmesi için bilgi olarak kullanılmalıdır.
Etkili ödevler küçük, anlaşılır ve doğrudan seçilmiş hedefle bağlantılı olur.
Klinisyen, ödevi neden önerdiğini açıklar, danışanla birlikte uyarlayarak belirler ve sonraki seansta yargılamadan gözden geçirir.
Kitabın ödev önerileri bu işbirlikçi süreç için kaynak sağlar. Sonuç olarak, The Complete Adult Psychotherapy Treatment Planner.
Yetişkinlerle çalışan psikologlar, psikiyatristler, psikolojik danışmanlar, sosyal hizmet uzmanları,
bağımlılık alanı çalışanları
ve ruh sağlığı eğitiminin uygulama aşamasındaki öğrencileri için özellikle yararlı bir kaynaktır. En çok faydayı.
Düzenli tedavi planı yazması gereken, farklı başvuru sorunları arasında çalışan ve belgelendirmeyi klinik düşünmeyle daha tutarlı hale getirmek isteyen uzmanlar sağlar. Kitap, bir psikoterapi ekolünü derinlemesine öğretmekten ziyade değerlendirmeden hedefe, hedeften müdahaleye uzanan karar zincirini pratik biçimde düzenler. Bu nedenle kuramsal eğitim, süpervizyon ve etik muhakemenin alternatifi değildir. Onları günlük dosyalama ve planlama işine taşıyan yardımcı bir araçtır. Benzer kaynaklar arasında kitabı ayıran özellik, geniş kapsamlı hazır bileşen havuzunu, problem odaklı düzeni. DSM-5 üzerinden erişimi ve kanıta dayalı müdahale vurgusunu tek bir çalışma kitabında birleştirmesidir. Yeni eklenen yalnızlık ve opioid kullanım bozukluğu bölümleri de güncel başvuru alanlarına yanıt verme amacını güçlendirir. Eserin asıl değeri klinisyeni standartlaştırmak değildir. Tersine tekrar eden belge işini daha verimli hale getirerek klinisyene danışanın hedeflerini, risklerini, kaynaklarını ve kültürel bağlamını dikkatle düşünmek için alan açmayı hedefler. En iyi kullanım biçimi kitaptaki ifadeleri seçip yapıştırmak değil, onları danışanın kendi anlatısına uygun, ölçülebilir ve düzenli olarak güncellenen bir tedavi planına dönüştürmektir. Destek olmak isterseniz Arthur E. Jongsma Jr. kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.